Ayrım 15, Rampa, Jack Higgins, sayfa 233. Gabriel, Villiers'ın ceketini sırtına atmış, bir köşede uyukluyordu. Montero sigara paketini çıkardı, paket boşalmıştı. Villiers adama bir sigara uzattı. ''Bana çocukluğumda gördüğüm bir reklamı hatırlatıyorsun.'' dedi. ''Çevresi güzel kadınlarla dolu pipo içen bir adam. Altında da şöyle yazıyordu. ''Onda başka erkeklerde olmayan ne var?'' Yanıt ise tütünün markasıydı. Senin sırrın nedir peki?
İlişkiler aslında çok basittir dedi Montero. Ya olur ya da olmaz. Çaba harcamak zorunda kaldığında kaybetmişsin demektir.
Öyleyse benim daha ilk baştan başım dertteydi desene dedi Villiers. Bütün zamanımı çaba harcamakla geçiriyordum.
Gabriel'e baktı. Esaslı bir kızdır. Biliyorum.
''Bilirsin tabii.'' diye Villiers acı acı söylenip köşedeki sıraya gidip oturdu. Isınmak için dizlerini göğsüne çekti. Avludaki ayak sesleriyle uyandı bir daha. Başını kaldırıp baktığında bir Land Rover'ın garajdan çıktığını gördü. Direksiyonda Stavro, yanında Donner vardı. İkisi de üniformalıydılar. Montero da Villiers'ın yanına geldi. Cipin bahçe kapısından çıkışını seyrettiler.
''Başladı.'' dedi Montero.
''Öyle görünüyor.''
Gabriel Villiers'ın ceketine sıkı sıkı sarınarak yanlarına geldi.
''Ne yapacağız şimdi?''
''Şimdilik hiçbir şey'' dedi Villiers. ''Çünkü yapacağımız bir şey yok.'' 23. güdümlü füze alayından bir birlik subayları sürücünün yanında olmak üzere 3 tonluk bir askeri kamyonla giderlerken sabah saat 6'da Lancy yakınlarında bir dönemeçte yolu kapatan bir Land Rover'la karşılaştı. Şiddetli bir yağmur yağıyordu. Üniforması üzerine askeri bir yağmurluk atmış olan Donner kollarını sallayarak kamyona doğru koştu. Kamyon yavaşladı. Subay camı indirip başını dışarı uzattı.
''Ne oldu?''
''Yüzbaşı Leclerc misiniz?'' diye sordu Donner.
''Evet.
Ben şu anda Ile de Rock'ta görevli olan binbaşı Dubois'yim. Bu sabah sizi almak üzere dün gece San Martin'e geçtik. Ancak bu korkunç yağmur epey bir sorun yarattı. Ana yol sular altında kaldığından size başka bir yol bildirmek için buraya geldim.''
''Teşekkür ederim.'' dedi Leclerc.
''Bir şey değil. Land Rover'ı izlerseniz sizi kısa sürede o yola çıkartırım.'' Land Rover arkasında kamyon olduğu halde avluya girdiğinde Montero camın önünde durmuş, parmaklıklardan dışarı bakıyordu. Villiers ile Gabriel adamın yanına geldiler. ''Şimdi ne oluyor?'' diye sordu Villiers. Donner ile Stavro Land Rover'dan indiler. Yüzbaşı Leclerc de kamyondan atladı. Sarışın, gözlüklü bir gençti. Yağmurdan ıslanan camlar yüzünden görmekte güçlük çekiyordu.
''Tam olarak neredeyiz?'' diye sordu.
Ağır kapıları açıldı, Ruz'un adamları koşarak dışarı çıktılar. Hepsi üniformalıydı ve ellerinde ya tüfek ya yarı makineli tüfek vardı. Her şey birkaç dakika içinde olup bitti. Resmi birliğin erleri silah zoruyla kamyondan indirilip Leclerc'le birlikte götürüldüler. Villiers Montero'ya döndü. ''Kurnaz herif değil mi?'' Dışarıdaki taş merdivenlerde çizme sesleri duyuldu, sürgüler çekildi, kapılar açılıp kapandı. Birden kendi kapıları da açıldı. Eşikte Stavro ile iki adamı duruyorlardı.
''Dışarı albay!''
Montero duraksadı, uzanıp Gabriel'in elini tuttu, sonra dışarı çıktı. Kapı kapanıp da Villiers kolunu omzuna attığında hiçbir şey söylemedi kadın. Villiers kapıdaki küçük parmaklıklı delikten bakınca karşı hücredeki genç Fransız subayının da dışarı bakmakta olduğunu gördü.
''Kimsin sen?'' diye sordu.
''23. güdümlü füze alayından yüzbaşı Henri Leclerc. Kuzum, neler oluyor burada?''
''Sanırım Ile de Rock'a ayak basabilmek için sizin ve adamlarınızın kimliklerine girecekler.''
''Neden ama?''
Villiers durumu anlattı. Hikaye bitince Leclerc, ''Peki döndüğünde buradan nasıl gidecek?'' diye sordu.
''Lancy'de eski pistte kendisini bekleyen bir Navajo çift train uçağı var.
Her şeyi düşünmüş desene.
Ve bizim de elimizden hiçbir şey gelmez. Buradan çıkıp orduyu genel alarma bile geçirsek geç kalmış oluruz. Ile de Rock'a uçak inemez. Helikopterlerin inmeleri bile bir sorun oluyor.''
''Bu doğru değil.'' dedi Leclerc. ''Oraya atanmadan önce sıkı bir briefingden geçirildim. Ben de pilot olduğum için uçuş koşullarıyla yakından ilgilendim. Geçen yıl adanın kuzey ucuna küçük uçaklar indirebilmişler.''
''Ben orada yamaçlar olduğunu sanıyordum.''
''Öyledir ama deniz çekilince geniş ve sert bir kumluk ortaya çıkar. İniş bir sorun değilmiş.
Ancak deniz öyle çabuk geri geliyormuş ki uygulama olanaksızmış.
Williams kapıya öfkeyle bir tekme indirdi.
Battaniyeye sarılmış olan Wanda samandığın penceresinden bakınca bütün gece üzerlerinde yattığı adamların kamyonun arkasına bindiklerini gördü.
Donner, Stavro ve pilot Ryber merdivenin altındaydılar.
Donner siyah bir ipekli eşarpla Montero'nun ellerini önden bağladı.
''Bak ne kadar iyi davranıyoruz.'' dedi. ''Ama doğrusunu istersen cesedini bulduklarında bileklerinde iz görmelerini istemiyorum.''
''Gerçek bir centilmenmişsin.''
Stavro Montero'nun ağzına bir mendil soktu.
Donner Rabier'e döndü. ''Bundan sonra tek başınasın. O mahzenler Bastil zindanları kadar sağlam. Ama sen yine de onları gözden uzak tutayım deme. 5-6 saat sonra döneriz biz.''
''Bana güvenebilirsiniz bayım.''
''O Wanda orospusu gelirse onu da ben dönene kadar aşağı kapat.''
Stavro direksiyona geçmişti. ''Hazırım.'' dedi. Donner kamyona bindi, yola koyuldular. Rabier de dönüp eve girdi. Avluda derin bir sessizlik vardı şimdi. Wanda pencerenin kenarına yaslanıp yağmurun sesini dinlemeye başladı.
15. Bölüm.
Donner çıkartma gemisinin dümen köşkünde durmuş lomboz deliğinden tekneye bakıyordu. Ambar çelik bir gövdeydi. Kargo olarak kendi adamlarına ait sandıklar ve adamların hala içinde bulundukları kamyon vardı. Onun ötesinde de çelik çıkartma kapıları. Hafif bir rüzgar denizi dalgalandırmışsa da St. Martin'den yola çıkmalarından bu yana pek gecikmemişlerdi. Genç bir üsteğmen olan kaptan köşkünden çıkıp dümenciye 5 derece iskele dedi.
5 derece iskele efendim.
Tamam. Üsteğmen Donner'a döndü. Az kaldı 20 dakika daha.
Karaya indiğimizde size bir içki ikram edebilirim herhalde.
Genç subay başını salladı. Ben sizi karaya çıkartır çıkartmaz hemen sen Nazer'e gideceğim. Güdümlü füze karargahına elektronik aygıtlar götürüyorum.
Donner gülümsedi. Başka bir zaman öyleyse.
Çıkartma teknesi pek büyük olmayan rıhtıma yanaşmıştı. Görünürde kumsala çekilmiş bir iki küçük yelkendiyle yeşil renkli bir sürat motoru vardı. Çıkartma teknesinin burnundaki kapılar açılınca kamyon özel olarak yapılmış bir beton yola indi. Donner da kamyonun yanında yürüyordu. Yolda içinde üniformasının üstüne kürklü bir başlık geçirmiş olan yaşlıca bir adamın içinde oturduğu bir cipten başka bir şey yoktu.
''Yüzbaşı Leclerc.''
''Evet benim.'' dedi Donner. ''Şu lanet yağmurdan bir an önce kurtulalım yüzbaşı. Adım Binbaşı Espine. Buranın komutanıyım. Sizi yerinize götüreyim. Kamyonunuz beni izlesin.''
Donner Stavro'ya başıyla işaret edip subayın yanına bindi. Yola çıktıklarında rıhtımda çok esaslı bir motor gördüm dedi. ''Sizin galiba.''
Espine gülümsedi. ''Hayatımın gururu. Acreboom yapımı, çelik gövde, çifte uskur, 35 mil yapar.''
''Şahane bir şey.
Bu lanet yerde vakit öldürmeye yarıyor. Pek ahım şahım bir yer değil.''
''Eh, imparatorluk kaybedilince elden ne gelir?'' dedi Donner. Yolun iki yanında çoğu yıkıntı halinde olan taş köy evleri vardı. Bu kıyılardaki adaların çoğunda olduğu gibi bura halkı da yıllar önce terk etti burasını dedi Espine. ''Zaten güç bela yaşıyorlardı. Sebzecilik ve balıkçılık. Yılda 10 franklık bir banknot görmedikleri olurdu.''
Limanın üzerindeki tepeye çıkınca kış aylarında Atlantik'ten esen fırtınalara dayanacak biçimde yapılmış, düz damlı beton barakalardan oluşan çirkin kamp göründü. 15 metre yüksekliğindeki beton kulenin tepesinde dört yanı camlı bir gözetleme odası, bir yanında da çelik bir yangın merdiveni vardı. Gördüğünün ne olduğunu çok iyi bilen Donner ''Bu nedir?'' diye sordu.
''Telsiz odasının bulunduğu kule. Füze denemesi yapıldığında orada bir tür kısa dalga tarayıcısı da kullanırız. O yüzden kuleyi yapmak gerekti.
Daha ileride bir dizi depoyu andıran bir dizi bina vardı. Füze depoları mı diye sordu Donner.
Evet, burada yer altında saklamak zorundayız. Önümüzde yalnızca okyanusun olması burasını ideal bir deneme yeri yapıyor. Ama hava zaman zaman korkunç olabiliyor. İki kış öncesinde bir ay kadar boşalttık adayı.
Buradakilerin yarısının sivil olduğunu söylüyorlardı.
Evet öyle, askeri personel 18 kişi, 3 subay.
Espine cipi küçük alana doğru çevirdi.
Kusura bakmayın ama şiveniz bir garip geldi kulağıma.
Annem Avustralyalıydı dedi Donner.
Şimdi anlaşıldı diye güldü Espina.
Kapısının önünde siyah kamuflaj üniformalı ve siyah bereli iki askerin beklediği beton barakalardan birinin önünde durdular. Biri çavuş, diğeri yüzbaşıydı. Espina arabadan inince Pierre Jobert, yardımcım diye subayı tanıştırdı. Tanıştırma töreninden sonra yorgun tavırlı, ince bıyıklı bir genç olan yüzbaşı, "Kahve hazır efendim," dedi.
"Çok iyi, yanında biraz da konyak vardır umarım."
Espina Donner'a döndü. "Çavuş Devil adamlarınızı yerlerine götürür.
Onlara bir iki çift laf edeyim, hemen yanınıza gelirim."
İki subay lojmana girince Donner az ileride park etmiş olan kamyonun yanında bekleyen Stavro'ya doğru yürüdü.
"Montero hala bağlı mı?"
"Arkada, çocukların yanında."
"İyi, ben komutanla bir içki içeceğim. Ben içeri girer girmez telsiz kulesini ele geçir, sonra planımızı adım adım uygula. Şu anda yalnızca 18 askeri personel var, geri kalanı sivil. Düşündüğümden de azmış."
"Birkaçı da garanti izindedir," dedi Stavro.
Donner gülümsedi. "Talihleri varmış öyleyse."
Dönüp yürüdü. Çavuş Devil'in açık tuttuğu kapıdan içeri girdi. Stavro kamyonun arkasına geçince yardımcısı olarak atadığı adamlardan Jarro kendisine bir çanta uzattı. Tam o anda Çavuş Devil geldi yanlarına.
"İlk durak az subayların kantini. Ondan sonra diğerlerinin yerlerini göstereceğim."
Stavro adamın kasıklarına bir tekme indirdi. Çavuş yere yığılırken kamyondan uzanan eller kendisini içeri çektiler.
"Tamam Claude, haydi iş başına," dedi Stavro.
Jarro ise telsiz uzmanı olan Faure ellerinde birer çanta olduğu halde yere atladılar. Üçü birden koşarak telsiz kulesinin altına vardılar. Stavro kapıyı açıp döne döne yukarı çıkan merdivende öne geçti. Dar balkona çıktığında rüzgar kendisini duvara doğru savurduğundan serbest eliyle korkuluğu tuttu. Rıhtım açık olarak görülüyordu olduğu yerden. Ancak deniz ve odanın yüksek yerleri sisle örtülüydü. Jarro ile diğer adam da arkasından balkona çıktılar. Telsiz odasının kurşun geçirmez camından içeri baktılar. Odada üç telsizci ve ortadaki masada oturan iki tekniker assubay vardı. Stavro kapıyı açıp içeri girerken hepsi şaşkınlıkla başlarını kaldırıp baktılar. Stavro çantasını çavuşların arasındaki masanın üzerine koydu.
"İyi günler çocuklar," diyerek çantanın fermuarını açıp içinden bir Schmeisser makinalı tabanca çıkardı. "İkinci Dünya Savaşı'nda SS'ler bunu kullanırlardı. Hala çalışır. O yüzden tartışarak bana zaman harcatmayın."
Çavuşlardan biri elindeki tabancayı çekerek havaya fırladı. Kendi çantasından bir AK tüfeği çıkarmış olan Jarro, dipçiğini adamın başına indirdi. Çavuş inleyerek yere yığıldı. Diğer az subay da üç telsizci ellerini kaldırdılar. Stavro çantasından çıkardığı çelik kelepçeleri masanın üstüne fırlattı.
"Ordu fazlası, Fransız askeri cezaevlerinde kullanılan türden."
"Keyfine diyecek yoktu, ucuza kapattık."
Jarro'ya döndü. "Bu şeref sana ait Claude."
İki dakika sonra dört adam elleri kelepçelenmiş olarak yerde yatıyorlardı. Faure telsiz aygıtlarının üzerine eğilmişti bile.
"Bir sorun var mı?" diye sordu Stavro.
Faure başını salladı. "Çoğu normal askeri telsizler."
"İyi, ne yapacağını biliyorsun. Tekneyle bağlantı kur. Adaya yaklaşabileceklerini söyle ve bana tahmini varış saatlerini öğren."
"Tamam." Faure telsizlerden birinin başına geçti. Stavro Jarro'ya döndü.
"Bay Donner 18 askeri personel demişti. 5'i gitti, 11'i kaldı." Sırıttı. "Şimdi bir de az subay kantinini ziyaret ederim Claude. Sen öne geç."
Binbaşı Espina'nın bürosunda pencere önünde elinde bir kadeh kunyakla duran Donner, iki adamın telsiz kulesinin arka kapısından çıktıklarını görmüştü. Stavro kamyonun direksiyonuna geçti. Claude kenara atlayıp cama tutundu. Kamyon hareket etti.
"Bize ne zaman iş vereceksiniz binbaşım?" diye sordu Donner.
"Acele yok. Önce biraz buraya alışın bakalım. Bu lanet yerde zamandan bol şey yoktur."
"Benim için hiç de öyle değil."
Donner cebinden ucu susturuculu bir Walther tabanca çıkardı. Espina gözleri yuvalarından fırlamış halde ayağa fırladı.
"Ne demek oluyor bu?"
"Çok basit. Adaya el koyuyorum."
"Çıldırmışsın sen."
Espina Jomer'e döndü.
"Pierre, nöbetçi odasını ara."
Donner ateş etti. Espina'nın beynine giren kurşun adamı sırt üstü devirdi. Susturucu nedeniyle hiç ses çıkmamış olması ölümünü daha da korkunçlaştırmıştı.
"Sen kimsin?" diye sordu Jobert.
Kafanı kullan. Ülkemin savaş halinde olduğunu ve daha fazla ezosete ihtiyacımız bulunduğunu bilmen yeter. Az sonra bir tekne yanaşacak buraya ve elimizden geldiği kadar çok füze alacağız. Sen de bize yardımcı olacaksın.
Sen öyle san, dedi Jobert.
Oo, bugün bütün kahramanlığımız ve Fransızlığımız üzerimizde, öyle mi? Donner susturucunun ucunu adamın kaşları arasına değdirdi. Sana ne denirse onu yapacaksın. Aksi halde birliğini alana dizip hep üçüncü adamı vururum. Jobert karşısındaki adama inandı. Gözlerinde birden bir umutsuzluk belirdi. Omuzları çöktü. Donner bir konyak daha doldurup kadehini kaldırdı. Haydi haydi, suratını asıp durma. Bak, Espine'nin yerinde de olabilirdin. Ölmüş olurdun şimdi. Şimdi işimize bakalım artık.
Barakalardan birinin yanında park etmiş duran kamyona doğru yürüdüler. Stavro ile Jarro soldaki barakadan çıkıyorlardı. Karşı barakadan da Donner'ın üç adamı çıktı o anda. Telsiz odasında 5, assubay kantininde 6, karşıki barakada da 2 onbaşı, dedi Stavro. Hepsi de elleri arkadan kelepçeli ve yüzüstü yatıyorlar.
Geriye 3 askeri personel kalıyor, Donner Jobert'e döndü. Onlar nerede yüzbaşı?
Jobert ancak bir an duraksadı. Füze deposunda nöbetçiler.
Güzel, şimdi de sivillere gelelim. 20 kişi var değil mi?
Sanırım.
Şu anda kaçı füze depolarında?
5 kişi kadar nöbetleşe çalışıyorlar. Diğerleri ya yemekteler ya da uyuyorlardır.
Çok iyi. O zaman bize yolu gösterirsen gidip kendimizi tanıştıralım, olmaz mı?
Wanda samandığın penceresinden mutfaktaki Robier'i görebiliyordu. Adam bir süredir masa başında oturmuş, peynir ve ekmek yiyor, durmadan konyak içiyordu. Wanda açtı, üşümüştü. Samanlığın köşesine gitti, yerdeki kapağı kaldırıp merdivenden aşağı indi. Şimdi Ruh'un adamlarının barınak olarak kullandıkları ahırdaydı. Bölmelerde uyku tulumları, ortadaki masanın üstünde çeşitli araç, gereç ve silah vardı. Wanda kapıyı aralayıp başını dışarı uzattı. Hala yağmur yağıyordu. Parmaklarının ucuna basarak mutfak kapısına doğru yürüdü. Mahzen penceresinden bakmakta olan Gabriel kızı gördü.
Wanda, diye fısıldadı, bu tarafa.
Williams yerinden fırladı. Ne oluyor?
Wanda bir an duraksadı, sonra duvara doğru koşup pencerenin önünde eğildi.
Pilot Rabier dışında hepsi gitti.
Biliyorum, dedi Gabriel. Aşağı gel de bizi kurtar buradan.
Wanda başını salladı.
Rabier nöbette ama.
Kalkıp arka kapıya gitti. Kapıyı sessizce açarak aralık duran mutfak kapısının önünde durakladı. Rabier yeni bir şişe konyak açıyordu. Wanda onun yanından ayaklarının ucuna basarak geçip koridor kapısını açtı. Ancak bütün özenine rağmen kapı gıcırdamıştı. Rabier kaşlarını çatarak dışarı kulak verdi. Elindeki konyak şişesini bırakmadan koridora çıktı. Wanda koridorda ancak bir an duraksamıştı. Ev sessizdi. Mahzene inen kapıyı açıp merdivenlerden aşağı indi. El yordamıyla elektrik düğmesini ararken ''Gabriel, neredesiniz?'' diye fısıldadı.
''Buradayız Wanda.''
Wanda mahzen kapısında durup delikten içeri baktı. Gabriel ile Williams içerideydiler. Kapının üstündeki sürgüyü fazla zahmet çekmeden çekti ama alttaki o kadar kolay olmayacaktı. Diz çöküp iki eliyle asıldı sürgüye. Birden arkasında bir hareket oldu. Bir el saçlarına yapışıp başını geriye çekti. Kız ayağa kalkmak zorunda kaldı. Dönünce Rabier ile burun buruna geldi.
''Yaramaz kız,'' dedi Rabier. ''Seni yaramaz seni.''
Pilot kör kütük sarhoştu, şişeyi kızın ağzına sokup kaldırdı. Ateş gibi içki boğazını yakıyordu Wanda'nın.
Rabia pis pis gülerek şişeyi kenardaki rafa bıraktı. ''Şimdi sana ne yapman gerektiğini öğreteceğim.''
Ağzını kızın ağzına yapıştırdı, bir eliyle saçlarını asılırken diğer eliyle göğüslerini mıncıklamaya başladı. Gabriel öfkeyle bir çığlık attı. Williams kadını bir yana itip demir parmaklıklar arasından elini uzatıp Rabier'in saçlarını yakaladı ve olanca gücüyle adamı kapıya doğru çekti.
''Şişe Wanda!'' diye bağırdı. ''Şişe!''
Wanda için Rabier artık kendisini kullanan erkeklerin simgesi olmuştu. Yıllardır çektiği kahır öldürücü bir öfke gibi kabarıyordu içinde. Konyak şişesini yakaladığı gibi Rabier'in başına indirdi. Adam bir çığlık attı, sendeledi. Wanda bir kere daha vurdu. Rabier dizüstü çöktü. Wanda bir tekmede adamı yere serdi. Öfkesi şimdi kendisini öylesine güçlü kılmıştı ki sürgüye asıldığında kolaylıkla çekebildi.
Gabriel ile Willier dışarı çıktılar.
15. ayının sonu. Sayfa 249.